Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor.
Herkese merhaba, hoş geldiniz. Türkiye'nin liderleri Koray Bilici anlatıyor sohbetleri serisi. Henkel Kişisel Bakım, Orta Doğu, Afrika Başkan Yardımcısı, değerli dostum, abim, mentorum Hasan Alemdar ile devam ediyor. Bugün olduğum kişi de Hasan abinin katkıları, yönlendirmeleri de çoktur. Hasan abi hoş geldin, nasılsın?
Çok çok teşekkürler Koraycığım. Böyle güzel bir açılıştan sonra benim artık nutkum tutuldu diyecek sözüm kalmadı. Ne kadar naziksin, ne kadar zarifsin. Sağ ol, çok versin.
Hasan abi, şimdi biz tabii birbirimizi yaklaşık 20 yıldır tanıyoruz. Ben hani bütün özelliklerini anlat desem buna bir programda yetmez. Ancak dinleyenlerimizin de seni benim kadar iyi tanımalarını isterim. Kariyer basamaklarından da biraz bahsedebilir misin?
Tabii ki. Ben 30 yılımı bitirdim Henkel'de. Şu anda senin de bahsettiğin gibi Henkel'in Orta Doğu Afrika bölgesinde, yani Henkel'in farklı iş birimleri var. Kişisel bakım kısmının Orta Doğu Afrika bölümünden sorumlu başkan yardımcısıyım. Yaklaşık 2,5 yıldır bu görevi yürütüyorum. Yaklaşık 2 yıldır Dubai'de yaşıyorum. Region'ı buradan yönetiyorum. Aslında son 1 yıldır daha farklı, daha detaylı bir işle de uğraşıyorum. Çünkü Henkel geçtiğimiz Ocak ayında bir karar aldı, bir açıklama yaptı. Bizim 2 tane tüketici ürünleri iş birimimiz vardı. Bir tanesi kişisel bakım, bir tanesi de ev bakım, çamaşır ve ev bakım ürünleri, deterjanlardan oluşan kısım. Henkel dünyada bu iki kısmı birleştirme kararı aldı. Dolayısıyla bir liderlik ekibi oluşturuldu ve bu liderlik ekibi içerisinde yer alıyorum ben de Ocak ayından itibaren. Yaklaşık işte 11 ayımızı tamamladık, 11 aydır bu entegrasyonu yapıyoruz. Çok büyük bir iş, yani 1 Ocak itibariyle artık hayata geçmeye başlayacak. Tamamen entegrasyonun bitmesi herhalde 2023'ün ortasını bulacak. Ben bu entegrasyon kısmında High Growth dediğimiz bölgeden sorumluyum. Sadece Orta Doğu Afrika bölgesini kapsamıyor. Aynı zamanda Avustralya, Yeni Zelanda, İran ve bütün Türkiye Cumhuriyetler, bizim CAC ülkeleri dediğimiz, yani Kazakistan, Türkmenistan vesaire bütün o bölge. Artı Latin Amerika'dan sorumluyum. Öyle olunca tabii bu geçtiğimiz 11 ay oldukça yoğun geçti. Çünkü saat farklılıkları var. Yani işte sabah Dubai'de akşam saat 8 iken Meksika'da sabah saat 10. Dolayısıyla ben de tabii Latin Amerika'da, bizim Meksika'da büyük bir işimiz var. Kolombiya'da, Guatemala'da, Arjantin, Brezilya, o bölgelerde. Dolayısıyla hani orada bir işin bir tarafı var. Diğer tarafta da Avustralya, Yeni Zelanda dediğim zaman her şey tersine dönüyor. Bizde saat sabahken onlar da akşam oluyor vesaire. Yaklaşık olarak %35 civarında bir eleman azaltımı söz konusu oldu. Ve bütün hani ülkelerdeki yapıyı, düzeni yeni baştan kurguluyoruz. Onunla uğraşıyorum epey bir zamandır. Normal işime ilave olarak. Böyle bir süreç, yani şu anda yaşadığım süreç. Geçmişe dönecek olursak, 92 yılında ben Henkel'de başladım. Yani iş hayatım 91'de başladı ama Henkel'e 92 yılının Temmuz ayında girdim. O zaman İzmir'de Henkel Turya, orada o bünyeye dahil oldum. Çamaşır ev bakım kısmında çalışmaya başladım. Daha sonra şirket İstanbul'a taşındı. 97'de oraya gittim. İlk olarak kozmetik birimi 97-98 yılında benim tarafımdan kişisel bakım kısmında Türkiye'de kuruldu. 99-2002 yılları arasında Almanya'da çalıştım. Uluslararası büyük müşterilerden sorumluydum. Carrefour, Walmart gibi. 2002 yılında Türkiye'ye genel müdür olarak döndüm. Orada 2002 yılından Dubai'ye taşındığım 2000 yılının sonuna kadar olan kısımda Türkiye Kişisel Bakım Bölümünün genel müdürlüğünü yaptım. 2012'den 2021'e kadar olan kısımda Henkel'in Yürütme Kurulu Başkanlığı görevini üstlendim. O arada farklı farklı ülkelerde, bölgede sorumluluklarım olduğu bir 2 yıllık bir süreyle Mısır'ın da genel müdürlüğünü yürüttüm. Bir o 2 yıl Kahire'ye gidip geldiğim bir dönemim oldu. Onun dışında bölgede, yine Türkiye'de olduğum zaman da bölge satış direktörlüğü veya işte bizim kişisel bakımın yanında profesyonel ürünler var, onun bölge direktörlüğü gibi görevlerim oldu. Yani farklı farklı liderlik görevleri aldım. O konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü farklı liderlik görevleri farklı kültürden insanlarla birlikte olmayı gerektiriyor. Ve farklı kültürden insanlarla çalışmak insanı zenginleştiren bir şey. Ve o anlamda da hep kendimi şanslı hissettim. Kendimi hep o heyecanın içinde hissettim. Böyle devam ediyoruz.
Ben de zaten sizinle aslında ana başlıklardan bir tanesi de liderlik. Sizin liderlik özelliklerinizi çok değerli buluyorum. Liderlik üzerine de konuşalım istiyorum. İlham verici gerçekten liderliğiniz var. Bütün iş dünyasının da bildiği bir konu. Hasan Alemdar nasıl bir lider?
Nasıl bir lider? Ben tutkulu bir insanım. Kişi olarak tutkulu bir insanım. O yüzden hani her ne iş olursa olsun sorumlu olduğum, bunu tutkuyla yapan, hedefler koyan ve başarıyla motive olan bir insanım. O yüzden çevremdeki kişilere bunu yaymaya çalışıyorum. Biliyorsunuz artık şirketlerde hani eskiden vizyon konuşulurdu daha fazla. Fakat artık misyon ve artık hani misyonun da bugünkü yeni ifadesiyle amaç, purpose dediğimiz konu gündeme geliyor. Artık şirketler belli bir amaç için çalıştıklarını ifade ediyorlar. Kendilerini bu şekilde tanımlıyorlar. O amacın içerisinde, o amacın iç doldurmak üzere tutkuyu yaratan, ekiple birlikte bunu yapan, ekibin önünü açmaya çalışan, onlara mümkün olduğu kadar fazla servisli alanı sağlayarak herkesin potansiyelinin en üstünü sağlamasını, potansiyelinin en üstün halini ortaya dökmesini sağlamaya çalışan bir liderim. Yani en azından ne kadar başarılı oluyorum bilmiyorum ama beni liderlikte motive eden ve kendime düstur edindiğim konu bu aslında. Biraz daha insanların önünü açıp onlara servisli alanları sağlayarak potansiyellerinin en üstüne ulaşmalarına destek olmak, yardımcı olmak.
Ben şeyi çok iyi biliyorum. Tabii Henkel'de sizin döneminizde çalışan arkadaşların her biri şu anda iş dünyasında başarılı liderler. Çok farklı netlikleri ortaya çıkarttınız. Bu arkadaşların her birinin önünü çok net bir şekilde açtınız. O anlamda iş dünyası da her zaman bunun bilincinde. Hasan Bey gerçekten ilham verici bir lider şeklinde. Şimdi Hasan abi, diğer konuşmak istediğim konu da bu pandemi öncesinde işte konuşuluyordu. Dijital bir dönüşüm oluyor mu diye. Pandemi dönemiyle bir anda dijital dönüşüm denildi. Bu değişimi nasıl yönetiyorsunuz?
Ya dijital aslında bugünkü hayatımızın bir parçası. Dijital bir hijyen faktör haline geldi. Yani en son teknolojiyle her zaman kendimizi o şekilde yeni baştan tanımlıyoruz, yeni baştan düzenliyoruz. Bunun içine kişisel gelişim, performans yönetimi de var, üretim süreçleri de var, toplantı vesaire, bütün iletişimi, şirket içi iletişim ve yönetim tarzını dijitale aktarmak da var. Ama dediğim gibi dijital öyle bir şey ki artık, bir hijyen faktörü, restoranın temiz olması gibi. Sizin oraya gitmenize sebep olmuyor ama gitmemenize sebep oluyor. Dolayısıyla dijital de öyle bir şey. Sonuna kadar tüm gelişmelere açık ve onlarla aynı paralelde olmak zorundasınız ki bu dünyada yaşayabilirsiniz. Bir mecburiyet.
Evet. Hasan abi, sürdürülebilirlik konusu da çok önemli. O konuda da çok fazla girişiminiz ve çok projeniz de var. Sürdürülebilirlik konusunda da neler var şu anda ajandanızda?
Sürdürülebilirliği Henkel olarak aslında en önem veren ve en önce bu işe başlayan şirketlerden biriyiz. Farklı farklı alanlarda sürdürülebilirliği değerlendiriyoruz. Aslında 4 tane alan var. Bir tanesi bizim karbon ayak izimizi mümkün olduğu kadar azaltabilmek. Diğeri de çevreye olan katkımızı arttırabilmek. Bu iki eksen halinde düşünebilirsiniz. Karbon ayak izimizi azaltmak derken aslında bütün üretim süreçlerimizde ve aynı zamanda formüllerimiz, ambalaj malzemelerimizde dahil olmak üzere artık sürdürülebilirliği bütün karar mekanizmamızın, bütün iş yapış şeklimizin ortasına koyuyoruz. Daha sürdürülebilir ürünlerle, daha az çevreye zarar verecek olan ürünlerle, ambalaj anlamında, formül anlamında çalışmaya gayret ediyoruz. Karbon ayak izimizi azaltmaya çalışıyoruz. Fabrikalarımızın mümkün olduğu kadar kendi içinde dönebilecek, kendi enerjisini sağlayabilecek ve çevreye olan etkisini minimuma indirebilecek şekilde düzenliyoruz. Bu işin dediğim gibi çevreye olan zararı azaltmak veya etkiyi azaltmakla ilgili olan kısmı. Ama diğer bir kısmı var. Orada da aslında sosyal anlamda katkı sağlamak. O da bizim sustainability'nin içerisinde değerlendirdiğimiz şeylerden biri. Sosyal anlamda bulunduğumuz toplumlara nasıl katkıda bulunabiliriz? İşin bir ekseninde yer alıyor. Diğer tarafında da sürdürülebilir ve sosyal anlamda doğru ve uygulanabilir yöntemlerle çalışmak. Bizim tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, bütün ekosistemimizin içerisinde sustainability'nin merkezinde olduğu bir karar mekanizmamız vardır. Ham maddemizi eğer palm yağı alacaksak, palm yağının satın aldığımız yerdeki üretim tesisinde çocuk işçi çalıştırılmıyor olmuş olması, bunun sertifikasyonunun yapılmış olması da bizim aslında önceliklerimizden bir tanesi. Yani sustainability'yi bir bütün olarak düşünüyoruz. Zararı azaltmak, katkıyı çoğaltmak gibi düşünebiliriz.
Çok güzel ve çok değerli gerçekten bütün bu detayda bu şeyi yönetmek, sürdürülebilirliği yönetmek. Benim sizden en çok böyle etkilendiğim bir başlığı şimdi konuşmak istiyorum. İş, aile, sosyal yaşam, sağlık, topluma geri verme. Bunların hepsini çok iyi dengeleyen bir lidersiniz ve ben bu konuda hep sizi kendimi örnek olarak aldım. Bizi dinleyen gençlere bu kapsamları nasıl paylaşabilirsiniz? Nasıl bu aralarında bunların değişkenlik gösteriyor? Öncelikler nasıl? Genç arkadaşlarımız da faydalansın bu bilgilerinizden istiyorum.
Valla öncelikler özellikle kariyerin başlarında ister istemez hayal ettiğiniz yere ulaşabilmek için veya kendinizi içinde bulunduğunuz organizasyona kabul ettirebilmek için, tanıtabilmek için biraz daha o denge iş öncelikli başlıyor ister istemez. Ve bundan dolayı da çok fazla rahatsızlık duymamalarını öğütlüyorum ben. Çünkü o dengeyi sağlamak da aslında kişinin kendi içerisinde bir rahatsızlık, bir frustration yaratabiliyor. Bir şekilde aslında işi belirleyen insanların kararları, kendi önceliklerini net bir şekilde belirleyebilmek. Sürekli olarak bu kaygıyla ya işte hani işe çok verdim, aileyi ihmal mi ediyorum veya işte ne oldu ya hobim mi az belirlemiş olduğu sıralamasından aslında sorumlu. Yeni işe başlayacak olan arkadaşlara aslında temel öğüdüm şu. Doğru organizasyona girmeye gayret etsinler. Doğru organizasyon hangisi? Size serbest alanı sağlayan, fikirlerinize değer veren, karar mekanizmalarında sizi dahil eden, kişisel gelişime önem veren, kariyer planları yapan bu tarz bir şirkete girmeye hedef koysunlar kendilerine. Evet, çok kolay değil biliyorum. Yani iş dünyası da çok rekabetçi. Ama böyle bir iş yerinde öncelikle bulunmaları kendi potansiyellerini ortaya daha rahat çıkarmaları için önemli. Aynen sosyal ilişkilerimizde olduğu gibi aslında her birimizin kendi değerleri var. Kendi değerlerimizle şirketin kurumsal kültürü, kurumsal değerlerinin ne kadar birbiriyle örtüştüğü çok önemli. Eğer sizin değerlerinizle içinde çalıştığınız şirketin değerleri birbiriyle örtüşüyorsa veya şirketin kurumsal değerlerini içselleştirebiliyorsanız o zaman kendinizi biraz daha eksik hissediyorsunuz, biraz daha rahat hissediyorsunuz. Bana çok sorulan sorulardan bir tanesi nasıl 30 sene boyunca insan bir şirkette çalışabilir sorusu oluyor. Ben de onu söylüyorum. Yani kişinin değerlerinde şirketin değerleri birbiriyle örtüştüğü zaman aslında insan kendini ait olduğu yerde gibi hissediyor ve size potansiyelinizi ortaya çıkaracak, sizi daha ileriye taşıyacak ortam sağlanıyorsa eğer bu ilişki çok daha kalıcı ve sürekli olabiliyor. Değerlerin uyumu ikincisi dediğim gibi. Üçüncü söylemek istediğim şey de lütfen kendi kişisel amaçları doğrultusunda büyük resme baksınlar. Eğer şirketin sizden beklediği işleri sizden beklenilen zamanda eksiksiz olarak yapan kişiler şirkette üst pozisyonlara gelmeyecekler. Kimler daha üst pozisyonlara gelecekler şirketlerde? Daha büyük resmi görebilen, kendinden beklenenin daha fazlasını düşünebilen, yeni fikirlerle gelebilen, beklentinin üzerine bir şeyler koyabilen, ufuklar açan kişiler bu yerlere gelebilecekler. Dolayısıyla her zaman ben niçin bu işi yapıyorum ve bu iş nasıl daha iyi yapılabilir, ben nasıl farklı şeyler geliştirip bunu üst yönetime getirebilirim diye sürekli olarak kendi işlerinde kendi kendilerini zorlasınlar, challenge etsinler.
Gerçekten hepsi çok değerli bilgiler. Bunlar çok ışık tutacaktır. Özellikle multinational firmalarda da kariyer yapmak isteyenler bu mesajları çok çok dikkatli dinlesinler. Peki 2023 geliyor. Çok kısıtlı, artık az bir zaman kaldı. Yeni yılla ilgili hayaller, hedefler, onları da konuşalım mı?
Valla yeni yıl biliyorsunuz 2021 enteresan bir yıl oldu. Aslında bütün dünya için çok enteresan bir yıl. Çünkü bütün dinamizm, bütün dengeler değişti. İşte biliyorsunuz enflasyon gelişmiş ülkelerde %10'ların üzerinde mertebelere ulaştı. Bütün tedarik zinciri yapısını değiştiriyor. Dolayısıyla 2021 aslında adaptasyon anlamında zor bir sene oldu. Arkasından 2022'de bunun aslında yansımalarını çok daha fazla hissettik. 2021'in ikinci yarısında başlayan bu gelişme 2022 boyunca devam etti. Dolayısıyla herkes kendi iç yapısını yeniden düzenlemek zorunda kaldı. 2023 ben daha pozitif bir yıl olmasını bekliyorum. Çünkü artık yavaş yavaş yeniden dengeler oturmaya başlıyor. Dolayısıyla ekonomik anlamda 2023'ün 2022'den daha pozitif, daha olumlu geçeceğini bekliyorum. Bu toplam, yani global ekonomi için de geçerli, Türkiye ekonomisi için de geçerli. Bunun dışında kişisel olarak ben iş dünyasında yavaş yavaş liderlikten yöneticiliğe doğru bir hızlı devinimin olduğunu görüyorum. Bu da beni açıkçası birazcık rahatsız ediyor. Çünkü yöneticilikle liderlik arasındaki temel fark, lider aslında hayallerini yerine getirmek üzere challenge eder. Yönetici doğruları yapmaya kanalize olur, kaynakları en verimli bir şekilde kullanır. Lider potansiyeli ortaya çıkartmak için uğraşır. Yönetici enerjiyi en doğru şekilde kanalize etmeye çalışır. İster istemez özellikle belki de bu 2021 ve 2022'deki bu maliyet baskıları ister istemez şirketleri biraz daha işin yöneticilik tarafına, biraz daha kaynakları daha dikkatli kullanma, biraz daha liderlikten yöneticiliğe doğru geçme tarafına sürükledi. Ben 2023 ile ilgili aslında hayalim biraz daha bu çok sert ve sınırları çok belirlenmiş yöneticilik gidişinden tekrar liderliğe doğru bir geçişin olması. Bunu bekliyorum. Onun dışında da yine biraz önceki soruda belki üstünde durmadığım hobiler, farklı amaçlar yaratabilecekleri alanların biraz daha önceliklendirebileceğini düşündüğüm bir yıl 2023. Bir de öyle bir beklentim var. Biraz daha kişisel iş dışındaki tarafında kişilerin hobileri, biraz daha işte bu COVID'den arınmış, biraz daha serbest bir ortamın olduğu veya olmaya başladığı dünyada insanların biraz daha kendi kişisel alanlarına da daha fazla önem vermelerini beklediğim bir yıl.
Hasan abi çok güzel toparladın. Seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli. En kısa sürede de görüşmek üzere dileklerimde. Katıldığın için çok teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim Koray. Çok teşekkürler.
Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlattı. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.